Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü Vesselamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala Aleyhi ve Sahbü Ecmain. Fiyadı Zerratül Kainat ve Mürül Fatiha. Muhakemat, müellifi ve düzzaman Said Nursi. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzmun reçetesi veyahut Saykalül İslamiyet veyahut Bediüzzaman'ın muhakematı.
İstersen gözümün üzerinde duralım, sonra derse geçelim. Bir reçete, değil mi? Bu, yani bu kitap bir reçete, mariz bir asrın en hastalıklı, en perişan, en dökülmüş, hakikat, marifet, istikamet ve iffetten uzak asır nedir? Ahir zamandır. Tecelliyet ve süfyaniyet. Allah'ın mecirna min fitneti, ahir zaman, Allah'ın mecirna min fitneti, Mesih, Deccal ve Süfyan. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelmiş en hastalıklı, en perişan, manen en dökülmüş asır, işte bu yaşadığımız asır. Ahir zamanın dehşet ve şiddeti içerisindeyiz. Tabii yani bunun üzerinde çok durmak lazım. Çok daha fazla uzatmayalım. Yani ahir zamanın dehşet ve şiddeti Nuh Aleyhisselam'ın tufanındaki dalgalardan daha dehşetli ve daha şiddetli bir asır. Dehşetli bir tsunami alıp götürüyor. Yani Üstad Hazretleri bak bütün mesaisini neye tahsis etmiş? İmana. Büyük daireleri, afaki dairelerden, siyasi, afaki, içtimai dairelerden gelen aileye kadar bak. Aile sarsılıyor, nikah sarsılıyor. İslamiyet'in esası olan asli ibadet ve görevlerde dehşetli bir ne var? Yani rahavet, tembellik ve kopuş var. Beş vakit namaz. Dikkat edin. İslam'ın esası. İslam'ın beş esasından bir namaz değil mi? Namaz. Bir istatistik yapın. Bütün alem İslam'da böyle.
Dinin direği. He? Dinin direği.
Dinin direği. Ve ayet-i kerimede açık hüküm var. Böyle. Melekler sordular cehenneme girenlere. Niye siz cehenneme girdiniz? Cevap, biz dünyada namaz kılıcı değildik. Hayır.
Ben bir sabrına.
Ve biz de fakir fukaraya ne yapmadık? Sahip çıkmak, onların elinden tutmak. Dinin esasatı, namaz. Namazın terki. Başka? İslam dininde bir Müslüman sadece farz ibadetleri yerine getirmekle kurtulmuyor. Günahlardan da kaçınmak lazım. Şimdi bu asıl mizacı içerisinde, bakın, günahlar diz boyu değil. Ta gırtlağa kadar gelmiş. Ben zaman zaman söylüyorum bunu. Ahmet Akın Tanrıların Beşşehir diye kitabı var. 1928'de Erzurum Lisesi'nde öğretmenlik yapmış Tanpınar. Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi vardır. Diyenler bilir. 1928'de diyor, ben Erzurum'da öğretmenlik yaparken 2 sene içerisinde Cumhuriyet Caddesi'nde 2 tane kadın gördüm. Caddede. 2 kişi. O da
Ehramlı.
Yani çarşaflı, örtülü. 2 kişi. Bakın 28-2016 nereden nereye düşmüşüz? Peki işte böyle mariz, hastalıklı, sıkıntılı asrın reçetesi bu kitap. O bir. Harika, hasta bir unsurun. Hasta bir unsurun. Arkasında nedir bir de? Alil bir uzvun da reçetesi. Tabi buradaki unsuru, yani böyle unsur kelimesini Ve sadak mana itibariyle düşünürsek unsur kelimesinden ne anlaşılıyor? Kabileler, ırklar, aşiretler. Osmanlı kendi bünyesinde 38 ırkı barındırıyor. Ama bu ırklar içerisinde Kürtler, Türkler ve Araplar ve diğer sair unsurlar. Demek ki bu unsurlar da hasta. Yani asır dehşetli ve şiddetli oldu mu, bu asrın içerisinde yaşayan insanlara da o hastalık ne yapar? İşte mesela bulaşıcı hastalık. Veba bir şehre girdiği zaman, değil mi? Veba girdiği zaman, o veba senin Türklüğüne, Kürtlüğüne, Araplığına, Acemliğine bakar mı? Herkese bulaşır mı? Bulaşır. Hasta unsur. Yani Osmanlı'yı meydana getiren unsurlar. Bunlara kabile deyin, aşiret deyin, ırk deyin, değil mi? Bunlar da ne? Bunlar da asırdan hissesini almışlar. Bunlar da hasta ettiği için. Bir de alil bir uzvun. Şimdi tabii insan deyince mesela insanın uzvu, işte el uzuv, ayak uzuv, akıl uzuv, yani insanın birçok uzvu var, kalp bir uzuv. Şimdi bu uzuvları da yani Cemiyet-i İslamiye'yi, bugünkü Osmanlı'yı bir vücuda benzetirsek, bu vücudun uzuvlarında da hastalık var. Nedir o hastalık? Bakın. Eğitim. Başka? Adalet. Adalet, cemiyetin kayyum değeridir. Adalet gitti mi her şey biter. Emniyet, asayiş, güvenlik, ta içtimai, afaki, siyasi dairelere kadar çıkıp. Balık nereden kopar? Baştan kopar. Bir de huzurlarda, yani bir cemiyeti, bir toplumu oluşturan unsurlar, uzuvlar, onlarda ne var? Sıkıntı var. Onlar da hasta. Rahmetli pederin yanına birisi geliyordu. Bir köyde yayla meselesi var. Evet. Otlak, çayır. Çayır. Ve bu çayır fakir bir adamın. Ama oradaki ağalar musallat olmuşlar. Evirmişler, çevirmişler, elinden almışlar. Bu da mahkemeye gitmiş. Süleyman Efendi diye bir insan. Ben hatırlıyorum. Demin babamla dertleşiyordu. Baba dedi ki, 44 senedir mahkeme devam ediyor. 44 senedir. Adam 44 senedir mahkemenin kapısında bekliyor ki. Tabii o taraf güçlü, kuvvetli. Bilen görür, belki de para bastırıyor. Belki de işte rüşvet. Anadolu tabii de katakulli, ellem gallem ediyor. Adamın hakkı, mülkiyeti ve zilliyeti onda olduğu halde 44 senedir mahkeme devam etmemiş. Dosya birikmiş yani. Hangi hakim bakıyorsa bunun altından kalıyor, ezilir, çıkamıyor. Bakın, adalet, eğitim, asker, güvenlik ve diğer uzuvlar. Bunlar da hasta. Demek yani bu cümleyi toplarsak hem bu asrın hastalığına hem Osmanlı içerisindeki bu milletlerin, unsurların hastalığına hem de cemiyeti meydana getiren temel, asli, vazgeçilmez değer ve uzuvların reçetesi. Bu ne? Bu eser. Evet. Veyahut
Saykal'ın İslamiyet.
Şimdi Saykal, yani cila vurmak. Biz çocukken böyle cilalandırmak, anlatmak. Bir çocukken dayımızın şeyi vardı, tarlaları vardı, çayırları. Orada tırpan. Tırpanın üzerine böyle vuruyor, dövüyorlardı.
Göz çekiş.
Gerçekten böyle. Sen iyi bilirsin böyle. Böyle tak tak tak tak böyle vuruyor, keskinletiyordu. Şimdi bıçak güzel bir mürvet. Doğru. Ama bıçağı mutfakta kullandım 3 sene, 5 sene. Sonra ne oldu? Bıçağın ucu köreldi. Onu çarka tutuyoruz. Ta ki daha keskin olsun. Görevini daha mükemmel yapsın. Şimdi İslamiyet en son din, en fıtri din, fıtratın dini, Allah'ın seçtiği bir din. İslamiyet'in kutsiyet ve hakikatinde bir körelme olmaz. Körelme kimde? Bizde. Nedir o körelmenin adı? Ülfettir. Tembelliktir. Lakaytlık. Allah'ın diline karşı tam kalbi gönlüyle tam mukabil olmamaktır. Rehavettir. Nedir o ülfet? Nedir o paslanma? Dünyevileşmektir. Nedir o körelme? Afakileşmektir. Nedir o körelme? Siyasileşmektir. Bütün bunlar ne yapıyor? Bizim İslamiyet'le ilgili hakikatleri net algılamamızın önüne geçmiş oluyor. Tabi burada insanın fıtrat itibariyle insanlar ciddi bir İslami eğitim almazsa o zaman ne yapıyor? Bakın, kendi kafasına göre yorum yapıyor. İslamiyet'i yanlış anlıyor. İdrak nakısı. İdrak tam açılmadığı için kalp ve idrak arasında tam mutabakat olmadığı için de Müslümanlar birçok sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor yani. Mesela yani bu yani şöyle anlamak lazım. Mesela bir insanı düşün, gözünde arıza var. Mesela renk gördüğü. Kırmızı, yeşil, yeşil ne görüyor? Mavi görüyor. Başka, gözünde kayma var. Kayıyor, şaşılık. Yani simgesel manada ifade edersek hani öyle bir şey anlatılıyor. Adam gözü çıkmış, doktor gitmiş bir keçinin gözünü gözüne takmış. Ameliyattan sonra adam şimdi sokakta giderken bir şey yok da ama kıra bayıra çıkınca gözü hep yeşilliğe kayıyor. Keçi gözü var ya nereye koyuyor? Yeşile. Şimdi bakın yeşile kayıyor. Yeşil nedir? Paradır. Yeşil nedir? Maddedir. Yeşil nedir? Şöhrettir. Yeşil nedir? Tembelliktir, lakaytlıktır. Yeşil nedir? Perişanlıktır. Demek bu cihette İslamiyet'in yanlış anlamadan gelen hususiyetler, işte idrak körlüğü, muhakeme eksikliği, bakın yani her insan, her hakikatin, her cihet ve cephesine ulaşamıyor. Buna bir sünnetullah kanunu ustatıyor ya, bir bahçeye girdiğin zaman elin nereye uzanırsa o meyveyi yersin. Diğeri de eli uzun olanların neyi var? Listesi var diyor. Şimdi mesela her insanın idrakı, her insanın muhakemesi her hakikati kavrayamıyor. Hakikate muhatap olmuş olsa ve o hakikatin mana tabakatına da giremiyor. Kelamın siyakı var, sibakı var. Sarih manası var, işare manası var, remz manası var. Onu unsur-u belagatta üzerinde inşallah Allah fırsat verirse çok duracağız. Onlara ne yapamıyor? Anlayamıyor, muhatap olamıyor. Nakıs ve noksan kalıyor. Bu cihette de idrak noktasından idrakını açamayan insanlar, daha doğrusu tahkik mesleğinde yükselemeyenler de hakikatler onun dünyasında kafada kalıyor. Onların da dünyasını böyle cilalandırmak için bu eserin fevkalade ehemmiyeti var. İntikam nakısları. Şimdi bunu mesela nasıl anlamak lazım? Bir misal vereyim. Şimdi karşınızda iki tane televizyon var. Biri siyah beyaz televizyon, biri renkli televizyon. Biri de diyelim üç boyutlu, içinde derinlik olan bir televizyon. Belki 20 sene sonra Ona ne yapacağız? Ona söyleyeceğim herhalde. Şimdi burada canlı yayın yapılıyor. Siyah beyaz televizyon buradaki vakayı nasıl gösteriyor? Siyah beyaz gösteriyor. Niye? Kabiliyeti o. İstanbul kabiliyeti o kadar. Siyah beyaz gösteriyor. Onda hakikati tam rengiyle gösterecek filtreler eksik, nakıs ve noksan. O siyah beyaz alıyor. O tamamen aynı renkle alıyor. O da derinlik boyutuyla alabiliyor. İdrak da öyle. Bir kadar anlıyor. Bir miktar anlıyor. Anlıyor. Nazarı nedir? Sattidir, basittir. Avam böyle müteşabih manaları, derin ince hikmetlerini yapamaz, kavrayamaz. Evet. İşte bu cihette de İslamiyet'e cila vurmak, İslamiyet'in hakkaniyetini, İslamiyet'in esasları daha net, daha berrak, daha şeffaf göstermek. Sıddık akıllara yardım etmek manasıdır. Veyahut Bediüzzaman'ın neyi?
Muhakemat.
İşte 13 yaşında 80-90 kitabı hafızına almış asrın annemesi Hazreti Bediüzzaman'ın muhakematı. Yani hakikat ilmine, ilmi belata, akaide medar, sır, esrar ve envarları ustadın gözlüğünden, Hazreti Ustad'ın penceresinden bakmak, talim etmek ve anlamak. Yani Ustad bu meseleleri değil mi mesela? Nasıl bakmış, nasıl değerlendirmiş? Şimdi tabii Ustad Hazretleri muhakemat hakkında diyor ki, bir muhakemat da bir de ne var? Münazarat var. Münazarat için ne diyor? Reçetesi, avam. Avamın reçetesi. Şarka gitmiş, şarktaki aşiretler soruyorlar. Üstad onlara ne yapıyor? Cevap veriyor. Bu reçetetü avam. Bu reçetetü havas. Ulemalara, alimlere yazılmış. Alimlere. Osmanlı döneminin münevverlerine, bugünkü fikir adamlarına, medresedeki müderrislere, hocalara yazılmış bir ders. Dolayısıyla bir manada biraz daha tahkike medar sır ve esrarları ihtiva etmiş olduğu için yani bu muhakematı inşallah anlamak. Üç fayda, bunun üzerinde duracağız. Üç fayda hasıl oluyor. Biri hakikat. Hakikat ilmi. Önce her şeyin hakikatini öğrenmek lazım. Şimdi muhakemat, bunlar mukaddem olduğu için söyleyelim, sonra devam edelim. Şimdi muhakematta üç tane kitap var, kitapçık var, üç makale var. Birincisi unsur-ı hakikat, ikincisi unsur-ı belagat, üçüncüsü unsur-ı akaid. Bakın, şimdi insanın aklına şöyle bir soru bence gelmeli. Madem bu dersimiz bir tahkik dersidir, bir tefekkür dersidir, derinliğine bir dersidir. Niye Üstad bu üçünü yan yana getirmiş? Önce hakikat, sonra belagat, sonra akide. Bir mananın aleminizde inkişaf etmesi için evvela onu oluşturan esas bilgileri, temelleri bilmek, öğrenmek, talim etmek gerektir. Şimdi ben biraz daha açayım. Şimdi burada 20-30 katlık bir site yapacaksın. Siteyi sen mi yapıyorsun? Yani mimar ve mühendis sen misin? Evet. Önce şu konunun statik hesaplamalarını bileceksin. Burası deprem bölgesi. Bunun mukavemet kat sayısı ne? Buraya ne kadar demir kullanılacak? Demirler iyi mi olacak? Kanunu nasıl olacak? Çimantonun özelliği ne olacak? Karışımı ne olacak? İşte deniz kumu yaparsan icat apartmanı ne olur? Yıkılır ve gider. Hangi kum kullanılacak? Bunun planı mühendislik. Bunun projesi giydirmesi, Matematik bunlar. Tamamen mühendislik değil mi? Bak. Şimdi bak, dikkat edin. Bir köşkün, bir sarayın, bir sitenin inşasında kaç tane mühendislik var? Bak. Mimarlık var, mühendislik var, elektrik var, klima var, makine mühendisliği var, çevre var, bahçe mühendisliği var. Say gitsin bak. Sıtma var, aydınlatma var. Hepsi bir araya geldiği zaman hüsn ve güzellik ortaya çıkıyor. İtikat binamızın inşası da aynı bu sırra bakıyor. Öyleyse tahkik noktasında evvela tefsirle ilgili, Kur'an'la ilgili hakikatların temel umdelerini, temel esaslarını ifrat ve tefrite girmeden hakimane bilmek, talim etmek. Önce hakikat. Buradaki eksiklikleri, nakıslıkları, yanlış bilgileri, ifrat ve tefritleri ayıklayıp hakikat binasını inşa etmek. Ettik mi? Birinci makale. İkincisi, belagat. Hakikatin tebliğ ve temsili hakimane lisanı iktiza ediyor. Nasıl konuşacaksın? Feste bir metu verdi. Ne diyor ayette? Çatlatırcasına konuş. Öyle konuş ki muhatabın tuz buz olsun ersin. Bu bir. Tebliğ noktasından hakimane lisana ihtiyaç var mı? Söz Hazretleri benim bir cümlesi var. Hakikaten çok cazip dikkat bir cümlesi. Satür Cenab-ı Hak bana nimet-i ifadeyi, size de nimet-i istifadeyi vermiş. İstifade kolay. Ama ifade zor. İfade zorun da zor. Bir dersi dinlersin, bir vaazı işitirsin, hoşuna gider, çok lezzet alsın. Dinledin mi? Dinledin. Anladın mı? Anladın. Konuş deyince ben ne bileyim. Uçtu gitti. Onu hafızaya kaydetmek, onu vasıf ve niteliğiyle aktarmak zor. Unsur-u belagatın iki cephesi var. Ben de çok duracağım. Unsur-u belagatın üzerine hakikaten çok durmak gerekiyor. Biri, bir dava adamı aynı zamanda bir gönül insanıdır. Bir gönül insanı aynı zamanda bir tebliğ insanıdır. Bir tebliğ insanı aynı zamanda bir temsil insanıdır. Hakkat-ı Kur'aniye'nin tebliğinde nasıl konuşacağız? Ayet-i Kerime var. İnsanları Allah yoluna iyilikle, güzellikle çağırır. Ayet var. Onlarla en iyi şekilde münakaşa, mücadele et. Tebliğimizin kutsiyeti, davanın ulviyeti ve temsil sırrı nereden geçiyor? Unsur-u belagattan geçiyor. Hadis-i şerif var, ahir zamanda beşer en büyük gücünü belagat-ı edadan alacaktır. Değil mi gördün? Sözlerde bu cümle var. Beşer en büyük gücünü belagat-ı edadan alacaktır. Söz güzelliği. Bu bir. Demek belagatın tebliğ noktasından faydası var mı? Var. İkincisi, Kur'an'ın icazını, Kur'an'daki mana tabakalarını bilmek, fehmetmek, anlamak için de unsur-u belagatı çok iyi bilmek lazım. Bu ayet, bu ayette teşbih var mı? Bu ayetteki şeyler, müteşabih manalar nedir? Bunun tabakası nedir? Mananın tabakatına ruhsuhiyet ve vukufiyet için de belagat fevkalade öğrenilir. Biz yıllardan beri, ta 20-30 sene önce böyle Erzurum'da belagatı okuyorduk gece 5 saatlerinde. Hakikaten ben o zaman da söylemiştim, şimdi de aynı düşüncedeyim. Mesela unsur-u belagatı çok iyi şekilde mütala müzakere eden bir nur talebesi Risale'nin her tarafını çok güzel anlar. Hem de eskisiyle kabili kıyası olmayacak şekilde anlar. Bakın Sadetleri. sahabeler hakkında iki tane cümle var. Birisi, yani sahabelerin rüçhaniyeti, üstünlüğü. Nedir sahabelerdeki özellik? Birincisi diyor ki, bütün hissiyatları müteyakkız ve uyanık olan sahabeler. Bu bir. Bütün hissiyatları müteyakkız ve uyanık. Birden o karanlıktan, küfrün karanlığından İslamiyet'in nurlu aydınlığına çıkmışlar. Güneşi, karanlıktaki bir insanın birden güneşi görmesi gibi onlarda bir ne var? Duygu itibarı, his itibarı, uyanıklık var. Bak bu asırda insanlar yorgun. Akşama kadar bir iş, meşgul yani. Hatta meşru da olsa maddi meseleler insan ne yapıyor? Arakül yani. Yorgunluk veriyor. Bak, fikri yorgunluk var. Başka? Günahlardan gelen göz ile ilgili yorgunluk var. Ses de insan beynini çok perişan ediyor. Gürültü. Başka? Cemiyetin gürültüsü, televizyonlar, hadiseler,
nazar yorgunluğu,
meşguliyet, koşturma, büyük şehirlerde trafik problemi. Problemler üstlerine geliyor. Bunlar insanın zihnini, fikrini, hissiyatını ne yapıyor? Perişan ediyor. Sarhoş ediyor açıkçası. Bütün hissiyatı müteyakkız olan sahabeler, bu bir. İkincisi, belagat noktasından bakın, bir ayat-ı Kur'an'ı işittiği zaman manasının bütün tabakatıyla mahsedip alıyordu. İşte sahabeyi diğer Müslümanlardan farklı kılan özellik bu. Manasının bütün tabakatıyla alıyordu. İşte unsur-u belagatı, bu ikinci makaleyi inşallah böyle hakimene okursak, Allah da fırsat verirse inşallah. Bu Risale-i meseleleri, en başta Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti okurken, Risale-i bir meseleyi okurken, İslamiyet'le ilgili bir mevzuatı dinlerken hemen o mananın tabakasına ne yapar? Açılır ve inkişaf eder. Şimdi bunu tabi... Üstad Hazretleri de diyor, Risale-i Nur'u diyor, gazete gibi okumayın. Risale-i Nur'u gazete gibi okumayın. Tahkikin yolu değildir. Tetabbuat ve tahkik. Derinliğine okumak. Derinliğine okuduğu zaman o hakikattan mütenevvi fayda hasıl etmek gibi olur. Şimdi Anadolu'da düşünmem, bir misal vereyim. Anadolu'da düşünün. Yani köye gittim, yani köyün ağası, Kösedağ'a gittik, köyün ağası bize bir tane koç kesti. Hemen derisini yüzdü, saç kavurma getirdi, önümüze koydular. Tamam mı? Allah bereket etsin. Tamam, misafir geldi ya, kelle fakir fukaraya verilir, post atılır, içindeki diğer uzuvlar da toprağı gibi olur. Öyle mi? Şimdi bak, köydeki bir ağa, koçu kestiği zaman koçtan istifade etmenin ilk ve birinci şartı ne? Eti almak, pişirmek, misafire ne yapmak? İkram etmek. Ben gelişmiş, entegre bir şeyde tesis, et kesme tesisi var ya, kombinayı gezmiştim, enteresan. Hiçbir şeyini zayi etmiyorum. Kelle, ayak, paça kısmı, ciğer ayrı, et ayrı, kuyruk ayrı, içindeki şeyler, ince bağırsaklar, sakatat ayrı, ince bağırsaklar tıpta kullanılıyor. Tıpta o ameliyat şeyleri değil mi? İplikleri şeyden ince bağırsaklar yapılıyor. Hepsi. Gül. Tam teknoloji. İşte manaya intikal da öyle. Köydeki ağa gibi ekabir olursam mananın sarahatını alırsın, yersin. Afiyet olsun. Ama idrakı sistemleştirirsen, mantıkla, muhakemeyle, delille, hüccetle, hakimane, müdakikana bakarsan, sen aynı o modern kombina gibi ummanın bütün tabakalarından ne yaparsın? İstifade edersin. Bunu bir ticaret olarak kabul ederim. Sadece kasa bulursan eti satarsın. Ama tam kombine sistemi içerisinde hem eti hem sakatatını hem yönünü hemleri ne yaparsın? İşte idrak ve intikal dönemi. Cenab-ı Hak idrak ve intikalımızı açsın diye inşaat edersin. Mana tabakatı. İşte mana tabakatında rusuhiyet ve vukufiyetin yolu içinde bu ikinci mana fevkalade belavat, fevkalade önem taşıyor. İnşallah Cenab-ı Hak onu da derinleştirsin. Ben bir misal daha vermek istiyorum. Şimdi mesela biz bundan aşağı yukarı 30-40 sene önce, 40 sene önce şeye gitmiştik. İlk defa ben İsparta'ya gittiğim zaman, İsparta'nın köylerinde hep şey, gül bahçeleri. Böyle fazla şey dedim, şehirleşme, gül bahçesi. Şimdi 30-40 sene içerisinde çok yer ne oldu böyle, tırpanlandı. Şimdi düşün, köye gittin, her taraf gül bahçesi. Bahçenin içerisine girdim. Bakın şimdi, belavat, mana tabakatının derinliği. Şimdi yanında bir arkadaşım var, gözü kör. Bahçeye girdi. Şimdi bu gülü görüyor mu? Görmüyor. Rengini biliyor mu? Bilmiyor. Eliyle, dokunma ile, dokunmatik. Eliyle koparır gülü, burnuna götürür. Eliyle hayalinde onun şeklini ne yapıyor? Değil mi? Tahlil ve tasavvur ediyor. Bak, kapalı. Şuhut alemi ona açılmamış. Müşahede alemi ona açılmış mı? Açılmamış. Kapalı. Parmağın ucuyla bu gülmüş ona. Burnuna götürüyor. Kokusunu alıyor. Allah bereket versin. Şimdi bir adam hem kör hem de burnu kapalı. Bu ne görüyor ne de kokusunu alıyor. Bu daha geride. Elle dokunuyor. Bir adamın gözü açık, burnu da açık. Allah bereket etsin. Avamdan bakıyor ya ne kadar güzel, hoş. Burnuna da götürüyor. Ya şundan bir düket yapayım da eve taşıyayım. Allah bereket etsin. Şimdi bakın. Bu sarih mana. İşte güle baktı, gülü kokladı, gülün varlığını gördü. Açık ve belli. Ama şimdi bir adam kimyager. O gül bahçesine baksa dese ki, şu bahçenin arkasında muhteşem bir teknoloji görüyorum. Fransız parfümünün işini bitireceğim, anasını ağlatacağım. Doğru mu? Doğru. Gül yağı. Gül suyu. Şimdi o bahçenin arkasında gül yağı var mı? Var. Ama ağlama örtülü. Eğer kimyager gözüyle bakarsan onun arkasındaki gül yağını görürsün. Bir adam, dikkat edin, ziraat mühendisi. Böyle baksa o bahçeye dese ki, dünyanın en mükemmel reçel fabrikasını kuracak. Gül reçeli. Gül marmelatı mı? Gül marmelatı, doğru mu? Bir adam tıpta doktor. Diyelim ki o gül ağacının kökleri kalbi ne yapıyor? Damarları açıyor. Gitti ilaç yaptı. Var mı? Var. Bir adam şair. Girdi bahçeye. Başladı şak şak bülbül gibi ötmeye. Bir adam mütefekkir. Bir adam arif. Arif-i billah. Binbir resmanın tecellisini orada temaşa ettim. Daha keza. Bakın bahçe aynı. Bahçede fark yok. Fark nerede? Dimağlarda, bakışlarda, hislerde, fikirlerdeki derinleşmekte. Bu noktaya nazardan belavat hem temsil noktasından hem tebliğ noktasından fevkalade önemli. Hem de Kur'an'ın ince esrar ve hakikatlerini, mana tabakalarını anlama ve hayatına yaşatma noktasından fevkalade önemli. Hakikat, arkasında belavat, belavat, sonra akaid. Hakiki akaide ulaşmanın yolu da bu iki altyapıdan geçer. usulü bilmezsen yolda kalırsın. Usulsüzlüğümüz nedendir? Usulsüzlüğümüzdandır. Usul bilmezse usul olmaz. Hedefe kavuşamaz. Belagat-ı Kur'an'ı tam anlayamazsan imana medar inkişaflar senin aleminde ne olmaz? Ziyadesiyle açılmaz. Mana tabakatı. Kemalatın çok ehemmiyetli bir ölçeği. Faziletin, ilmi resuliyetin çok önemli bir ölçeği nedir? Ya kelamdan anlamaktır. Ya kelam bir nimet azimedir ya. Allah'ın bir nimeti. Anlamak. Allah'ın büyük bir nimeti. Büyük bir insan. Bir rivayette izaca ayet-i kerimesi, bir rivayette de sizin dininizi tamamladım değil mi bu ayet-i kerime? Bu ayet-i kerime nüzul ettiği zaman, inzal edildiği zaman Hazreti Ömer sevinmiş. Elhamdülillah Allah dinini tamamladı. Hamid-i diniyeden gelen bir şevk ve feveranla elhamdülillah Allah dinini tamamladı diye sevinmiş. Bu ayet-i kerimeyi Hazreti Ebubekir okuyunca ağlamış. İdrak var, anlama var. Din tamamlandı. Demek ki Resulullah yolcu. İzacadan 54 gün sonra Peygamber vefat etmiş. Resulullah yolcu. Kelama burada çok derin de bir şey anlatıp diyelim de. Bakın Peygamberimiz bir gün Hazreti Ebubekir ile konuşuyordu. Hazreti Ömer arkada, sahabeyle biraz da giderdi. Sahabe anlamadı. Peygamberimiz Resul Hazreti Ebubekir arasındaki konuşmaya muhatap olamadı. Hazreti Ömer'e, "Gör Ömer, Resulullah nasıl konuşuyor, ne konuşuyor, ne söylüyor?" "Gör Ömer, Resulullah ne konuşuyor?" Hazreti Ömer döndü. Vallahi ben de anlayamıyorum. Çünkü bugün Resulullah Ebu Bekir'in diliyle konuşuyor. Kelamdan anlama. Kutsal Şehadet Cezza buyuruyor ki Peygamberimiz örtülü, kapalı manaları, işari manaları, sarih manalar gibi anlıyordu. Peygamberimizin şey. Fetanet. Hiçbir peygamberde idrak nakıslığı yok. İdrak noksanlığı yok. Kavrama kabiliyeti. Cenab-ı Hak en büyük kavrama kabiliyetleri intikam. Manayı süzmek. Hemen sureti intikam manasını en kemal manada kime vermiş? Peygamberlere bahşetmiş. Fetanet. Evet. Dolayısıyla bu yani hakikati tam öğrenir. Belagatla mana tabaklarını açarsak o zaman akide neye gider? Kemara gider. Demek ki bu üç makayın arka arkaya sıralanmasında pek çok hikmetler var. Evet.
Bismillahirrahmanirrahim. Cümle tahiyyat ol hakimi ezel ve hakimi ezeli ve rahmani lem yezeliye el yaptır ki bizi İslamiyetle serfiraz ve şeriat-ı garra ile sırat-ı müstakime hidayet etmiştir.
Şimdi bütün İslami kitaplarda başlamıştır mukaddemeden önce besmele, sonra hamdele, bu bir kaide. Önce besmele ile başlanıyor, sonra Allah'a hamd ve sena ediliyor, sonra peygamberimize de salat selam ediliyor. Dersin füyüzatına kuvvet verdiği için usta besmele ile başladı. Cenab-ı Allah tahiyyat ile hamd ile devam etti. Ve bütün tahiyyata, tesbihe layık olan kimdir? Cenab-ı Allah'tır. O hakimi ezelidir. Hakimi ebedidir. Rahman-ı Zülcelal'dir. Tahiyyat ona el yaktır. Bundan sonra ne diyor? Allah'ın bize bahşettiği İslamiyet nimeti. Şeriat-ı Garra'da Allah bize sırat-ı müstakim diye hidayet vermiştir. Bakın burada şimdi durmak lazım. İnsaniyet, varlık aleminde en asil sınıf, en mükemmel cihazat, en mükemmel donat, en cami üstad kime verilmiş? İnsaniyete verilmiş. Tamam. İnsaniyet noktasından bütün insanlar müşterek. Ama insaniyeti kübra diyor. Ne?
İslamiyet.
Hidayet. Allah'ın beşer alemine verdiği en büyük nimet-i azime hidayettir. Hidayetten büyük nimet yok. Hidayetten büyük devlet yok. Hidayetten büyük servet yok. Yani daha açıkçası Allah bir kulunu severse ona krallık, padişahlık, çoluk, çocuk, mülk, çift çubuk mudur? Hayır. Üstad, ihsan-ı ekber diyor şu anlarda. Hidayet, ihsan-ı ekberdir. Allah'ın en büyük ihsanıdır. İşaret-i Hücaz'da hidayet diyor, ruhun cennetidir. Hidayet de insana beka açılıyor, yani ebediyet açılıyor. Halidina fiha ebeda. Ölüm yok, meşakkat yok, sıkıntı yok. Dünyanın kazratı yok. Halidina fiha ebeda. Beka var, lika var, rüyete masaliyet var. Devam var, devamda kıvam var, kıvamda devam var. Ta ila nihayet. Sonsuz ve baki hayat. Ne? Hidayet nimeti. Bakın, Büyük Cevşen'de tahmidiye kısmı var ya, tahmidiye, suadetleri tahmidiye gündüz de okutuyormuş. Gece okuyor, bir de gündüz. Zaman zaman birkaç kere okuyormuş. Orada iman nimeti, İslamiyet nimeti, Kur'an nimeti, Resulullah nimeti, bunlarla ilgili tahmidiye bu var ya. Bize, bakın, şimdi avamın şeyi, İşte sabahın kahvaltı yapıyor, peynir, ekmek, bar, reçel, ondan sonra ne diyor? Elhamdülillah diyor, beynimize diyor. Bir daha akşama yemek gelecek, bir daha ne desin? Ham desin. Tabi Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetti, her nimet kaynak kadar kıymetli. Maliyet noktasından bakınca, bir elmanın maliyeti eşittir nedir? Kainattır. Kainatı yaratamayan bir elmaya sahip çıkamaz, değil mi? Şimdi bu cihette Allah'ın bize bahşetmiş olduğu her bir nimet kainat kadar kıymetli. Allah'ın bu bize bahşetmiş olduğu her nimetten dolayı Allah'a şükredeceğiz. Tamam. Tutatıyor ya, ağız dolusu şükür lazım. Ama en büyük şükür. Allah bize imanı verdi. Allah bizi İslamiyet'te şereflendirdi. Ve Allah bizi ahir zaman peygamberine ümmet eyledi. Ben İsrail'deki bir kısım peygamberler peygamberimize ümmet olmak istemişler. Dua etmişler yani. Şereflerin en büyüğü İslamiyet. Üstad bile bu asırda Allah bana hususi bir ilmi Kur'an'ı verdi. Bak şöyle sanılır da Allah'tan bize bir nimet. Hidayet nimeti. Ruhun cenneti en büyük nimet. Ha, işte bu hidayet nimetini bize verdiği için Allah'a ne yapmak lazım? Hamd etmek lazım. Usta tahmidiyeyi günün içerisinde de okutturuyormuş. Hakikaten. Onun verdiği şeyi tercümesini okuduğumuz zaman iman nimeti, İslamiyet, Allah'ın varlığı. Şimdi bütün nimetlerin en büyük nimeti, en büyük nimet. Hamdın en yüksek tabakası ne? Allah bize insaniyeti verdi, tamam. Allah bize cenneti verecek inşallah. Allah bize bekayı verecek inşallah. Cennette devam var. Var, var, var. En büyük nimet. En büyük nimet Allah'ın varlığı. Bu ariflerin dünyası noktasından çok önemlidir. Yani ya Rabbi sen varsın ya, yeter. Bitti. Senin varlığına elhamdülillah. Minel ezel ilerlemedi. Ya Rabbi sen varsın, bitti. Sen varsın, seninle ne var? Beka var, ebediyet var. Var, var, var. Bütün nimetlerin menşei, esası, varlığı, kayyumu kim? Zat-ı Akdes olan Allah. Bakın, ilk cümle Allah'a hamdle başlıyor. Ama en büyük nimete parmak basılıyor. Hidayet nimeti. Allah ayağımızı kaydırmasın. Allah son nefesimizde bizi imanla öbür tarafa intikal ettirsin. Ya Rabbi. Hidayet nimeti en büyük nimet lazım. En büyük devlet, en büyük nimet. Allah'ın en büyük ihsanı. Evet.
Öyle bir şeriat ki akıl ve nakil dest be dest ittifak vererek ol şeriatın hakaikının hakkaniyetini tasdik etmişlerdir.
Şimdi akıl ve nakil değil mi? Yani şeriat ne? Şeriat Kur'an. Allah'ın ahkamı. Kur'an'ın peygamberimizin getirdiği ahkam. Tek kelimeyle ahkam-ı ilahiyenin şeriat. Şeriat nedir? Şeriat imandır. Şeriat nedir? Namazdır, oruçtur, hacdır, zekattır, muamelattır. Şeriat nedir? Kulluk görevi, Kur'an'ın çerçevesi içerisinde yaşamak ve çatmak manasına medar, hakikatler, hikmetler, düstur ve esaslardır. Şimdi şeriata diyor, akıl ve naklin ittifakı. Nakil nedir? Ayet. Kur'an neyle geldi? Vahiy ile geldi. En doğru haber, en sadık haber Kur'an. Ama Kur'an'ın getirdiği hakikatları bütün muhakkikler, müçtehitler, müceddidler, selim akıl da şeriatın hakkaniyetini ne yapmış? Tasdik etmiş. Yüz binlerce muhakkikler, müçtehitler, müceddidler, arifler, akıl sahibi, aklı selim olan sahibi olan şeriatın getirdiği ahkamın güzelliğini, hikmetini, maslahatını ne yapmışlar? İttifak etmişler. Demek Allah'ın bize sunmuş olduğu şeriat nakil, vahiy ile geliyor. Vahiy. Vahiyde şek ve şüphe yok. Bak. Cebrail ile gelmiş. Cebrail ile gelen hakikatları da bütün aklı selim olan, değil mi? Beşerin en müstakim akılları. Onlar da ne yapmışlar? Şeriatın hakkaniyetini tasdik etmişler. Yani aklın ve naklin tasdikiyle Allah bize şu şeriat-ı Kur'an'ı vermiş, ikram ve ihsan etmiş. Evet.
Öyle hakaik ki kökleri hakikat zemininde rüsul ile beraber dal ve budakları kemalatın göklerine yükselip intişar edip.
Şimdi Kur'an'ın getirdiği hakikatler de öyle. Rası ile sağlam. Dal ve budakları ne yapıyor? Oku.
Dal ve budakları kemalatın göklerine yükselip intişar edip. Kökleri hakikat zemininde rüsuh ile beraber.
Yani bu hakikatın, şimdi hakikatı neye teşbih etti? Ağaca. Hakikat muazzam, muhteşem ve mükemmel bir ağaç. Bunun kökleri ne?
Kökleri hakikat zemininde rüsuh ile beraber.
Rüsuh ve kökleri hakikat zemininde rüsuhiyet kazanmış. Rasi, sağlam ve metin. Evet.
Dal ve budakları kemalatın göklerine yükselip intişar edip.
Kemalatın göklerinin dal ve budakları da yükseliyor değil mi? Demek hakikatta inkişaf ettikçe, hakikat insanın içinde açıldıkça insan Kabe-i Kemalat'a çıkar. O ağacın dallarından yükselmek gibi seyri sülükü ziyadeleşir. Evet.
Öyle Fırat ki meyveleri saadete dairindir.
İşte Kur'an'ın getirdiği füruatlar, Kur'an'ın meyveleri de bizi nereye götürüyor? Saadete. Beş vakit namazı kılan, hadis var değil mi inşallah? Nefsini ve malını Allah'a satmanın karşılığı nedir?
Cennet. Cennet.
Şeriatın meyvesi. Beş vakit namazı kılan peygamberimiz kefir oluyor. Elini, dilini ve belini muhafaza edene cennet diyor. Allah'ın ikram ve ihsanıdır. Birçok bu konuda ne var? Hadisler var. Kütüb-i Sitte'de. Yani İslamiyet'in getirdiği hakikatlara tam temessük eder yaşarsa onun meyvesi nedir? Ebediyettir, cennettir. Firdevsi nimetlere ebedi saltanata mazhariyettir. Bundan dolayı da Allah'a ne yapmamız lazım? Hamd etmemiz lazım. Devam edelim.
Ve bizi Kur'an-ı Muciz ile irşad eylemiş.
Bir de bakalım. Kur'an-ı Muciz nedir? Mürşittir. Bütün hakikatların esasları Kur'an'da mevcut. Kur'an, beşerin saadetine tek kelime ile kefir-i mutlaktır. Yani, Üstad onu ifade ediyor. Diyor ki, bir Müslüman teklifi, şeriatın getirdiği teklif ölçüleri, iradesiyle omzuna alsa, yani tamam ya Rabbi, Kur'an ne emretmiş, Resulullah ne söylemişse ben onu alacağım, omzuma hamledeceğim, hazmedeceğim dese, o insan diyor, nevinin medarı iftarı olur. Ve cennete liyakat kesmedir. Onun için Kur'an-ı Kerim, beşerin saadetine kefil-i mutlaktır. Yani Kur'an'ın tezgahına kendini bırakan bir Müslümanın neticesi nedir? Tek kelimeyle, insan-ı kamil. İşte Hazreti Adem. İnsan-ı kamil. Allah o tezgahta pişirsin. O tezgahta görürsün. O tezgahta son nefese kadar ayağımızı kaydırırız. Burada kalalım. Fatih edelim inşallah.